Ayrım 16.
Hana'yı alıp kendi dairelerine geçti. Figo odasına kapanmıştı. Kapısını tıklattı. Yattın mı oğlum? Yatmak üzereyim anne. Kapıyı araladı Nimet'e. Oğlunun yastığının altına bir şeyler sokuşturduğunu gördü. Görmezliğe geldi. Suratı allak bullaktı Fiko'nun. Dayının gidişine üzüldüğünü biliyorum Fiko dedi. Onu özleyeceğini de biliyorum. Ama onun için en doğrusu buydu. Ailesini kaybettikten sonra tutunacak dalı kalmamıştı. Baban kolları onu. Bu saçma savaşta yakında biter inşallah. Birlikte evlerine dönerler sağ salim. Fiko yatağından çıktı. Nimeta'ya doğru yürüdü. Sımsıkı kucakladı annesini. Bir tek annesi kalmıştı yanında. Ona kol kanat gelecek. Bir süre sarmaş dolaş kaldılar öyle. İyi geceler oğlum dedi Nimeta. Kapıyı çekip çıktı. Kendi odasına gitti. Hana yatağına girmiş, çarşafı boğazına kadar çekmiş annesine bakıyordu. Hayrola küçük hanım, yatağını mı şaşırdın? Bu gece burada yatabilir miyim anne? Yat bakalım dedi Nimeta. Ama Bozo'yu odaya sokmam, bilmiş ol. Onun da yatağını paylaşacak bir kızı kalmıştı hayatta. Sarıldı çocuğun incecik bedenine. Kabuslarla bürünen kötü bir uykuya daldı. Sabah gözlerini açtığında saat neredeyse 9'a geliyordu. Yanında hala bir melek gibi uyuyordu Hana. Gece yatarken saati kurmayı unutmuş olmalıydı. Çalmamıştı saat. Telaşla fırladı yataktan, mutfağa koşup o taş parçasına dönmüş ekmeği kesmeye uğraştı. Çay ibriğini alıp apartman girişine indi. Onlar uyuyakalmış oldukları için komşular işlerini çoktan bitirip evlerine çekilmişlerdi. Sobanın önünde sabah kuyruğu yoktu bugün. Evlerin girişlerine kurulan sobalarda şehrin sokaklarını süsleyen ağaçları kesip yemek pişirmek için yakıyordu Saraybosnalılar. İbriği koydu sobanın üstüne. Su kaynayana kadar beklemedi. Evine geri döndü. Hana için binbir eziyette bir gün önce bulduğu sütü çıkardı işlemeyen bozlabından. Bozulmuştu süt. Leş gibi koku geldi burnuna. Musluğa dökerken sütü içi cız etti. Tuvalette yüzünü annesinin bira fabrikasındaki kaynaktan getirdiği şişedeki suyu çarptıktan sonra Fiko'nun kapısını tıklattı. Saat çalmadı nedense bu sabah. Beleşten yarım saat daha uyudun Fiko diye seslendi oğluna. Dün akşamın geriliminden sonra o da kötü bir gece geçirmiş olmalıydı. Önce babası, sonra dayısı. Ailesindeki erkekleri teker teker kaybetmekte olan ergenlik çağında dağ gibi bir genç çocuk. Yetebilecek miydi oğluna tek başına? Mutfağa girip kahvaltı masasını kurdu. Birazdan aşağıdaki sobada kızartacağı kurumuş ekmeğe katık etmek için biraz zeytin, buzdolabı çalışmadığı için vıcık vıcık olmuş yağ. Sofraya baktı. Karı koca, biz bunun için mi çalıştık yıllarca eşekler gibi diye düşündü. Çocuklara daha iyi bir hayat yaşatmak, besin değeri yüksek gıdalarla beslemek onları. İyi yedirmek, iyi giydirmek, iyi bir eğitim vermek. Bir yumru boğazına oturmuş öylece duruyordu. Fiko hala yataktaydı. Fiko diye seslendi. Beni odana kadar getirtme. Sonra bilirsin neler olacağını. Kalk hadi. Fiko bilirdi neler olacağını. Oğlunun üstüne çıkar, onu bacaklarının arasına sıkıştırır gıdıklamaya başlardı. Avaz avaz bağırırdı Fiko. O kadar çok gıdıklanır, öyle çok gülerdi ki küçükken Raziye Hanım çocuğu bayıltacaksın diye müdahale ederdi her seferinde. Aynı evde yaşarlarken oğlunu gıdıklamasına bile rahatı yoktu kısacası. Su fokurdamaya başlamış olmalıydı. Demliğe atmak için bir tutam nane, biraz da çay koydu küçük bir fincana. Bir koşu aşağı inip fincandakileri çaydanlığa boşalttı. Çaya da çay demeye bin şahit isterdi. Kahverengi, kokusuz bir ot. O idare ediyordu da tiryakiler ne yapıyordu acaba? Çaydanlığı alıp ekmekleri dizdi sobanın üstüne. Burhan'ı düşündü. Kaç kişi vurulacak, kaç kişi ölecekti acaba bugün? Kötü haberleri işe gider gitmez alıyordu her gün. Ölülerin arasında kocasının ve dostlarının adı yoksa o günü kazanılmış bir gün sayıyordu. Yaşamaya değer bir gün. Şimdi bir de kardeşinin adına kulak kesilecek, yeni kalp çarpıntıları içinde inceleyecekti listeleri bugünden itibaren. Kızaran ekmekleri ve çaydanlığı alıp eve çıktı. Bozu ayaklarına sürtünüp duruyordu. Balkonun kapısını açtı, hayvan kutusuna gidebilsin diye. Hadi Fiko, çok oldun ama, diye bağırdı oğluna son kez. Bak tuvalete giriyorum, sonra şikayet etmek yok. Kalkıyor musun? Oğlandan ses gelmeyince girdi banyoya, kapısını kilitledi. Alışkanlıkla duşu açtı. Tıs diye bir ses geldi önce musluktan. Uzanıp su dolu şişeyi aldı eline. Soğuk su damla damla akmaya başladı bedenine. Damlaların gövdesinden yuvarlanmalarını seyretti. Raif şu anda ulaşmış mıydı yerine acaba? Normal şartlar altında 2-2,5 saat süren yol bu koşullarda bazen 4 saat bile sürebiliyordu. Öyle demişti Esat. Onlar mayın korkusundan dura kalka Fiko'yla 3 saatte ancak ulaşabilmişlerdi karargaha. Bornozu üstünde mutfağa girdiğinde Fiko'yu kahvaltı ederken bulacağını umuyordu. Ama onu hala kalkmamıştı. Mutfakta sadece Buzo vardı. Kararlı adımlarla aşınladı koridoru, kapıyı tıklatmasıyla açması bir oldu. Fiko odada yoktu. Mutfağa geri döndü, oradan salona, yemek odasına, hanının odasına koştu. Kendi odasına gitti. Hana yüzü koyun yatıyor, uyuyordu yatakta. Tekrar mutfağa ve Fiko'nun odasına gitti. Telaşından bornozun cebi oğlunun oda kapısının koluna takılıp söküldü. Perdeleri açmadan ışığı yaktı. Işık yatağın yanında duran gece masasının üstündeki zarfa vurdu. Nimet'e yatağa kadar eşyalara tutunarak ilerledi, oturdu. Elleri titreyerek üstünde anneme yazan zarfı aldı. Fiko'nun defterinden koparılmış çizgili sayfayı çıkardı zarftan, okudu. Sevgili anneciğim, sana daha önce söylemek istedim ama bana mani olmandan korktum. Ben de dayımla birlikte babamın yanına Bosna için savaşmaya gidiyorum. Çünkü benim yaşımda birçok genç savaşıyor ve ben de onlardan biri olmak zorundayım. Babamı ziyarete gittiğimiz günden beri istiyordum bunu. Aklımı başka hiçbir şeye veremiyordum. Beni anlayacağını, affedeceğini biliyorum. Anneannemi, Hana'yı ve seni binlerce kere öperim. Benim için üzülmeyin ve merak etmeyin. Babam ve dayımla birlikte olacağım ne de olsa. Yakında özgür Bosna'mızda buluşmak üzere. Seni çok seven oğlun Fiko. Etnik temizlik. 1992 yazı. Stefan Stefanović, Hırvatistan'a geçmek zorunda bırakılan Boşnak mültecilerle ilgili bir araştırma yapıp bunu uluslararası kamuoyunun dikkatine sunmak istediğini belirttiğinde gazete yönetimi hiç de sıcak bakmamıştı projesine. Hırvatistan bir yıl önce Sırp mezaliminden kaçan yüzlerce Hırvat'a zaten kapısını açmış bulunuyordu. Ülke tıklım tıklım göçmen doluydu ve hiç kimse göçmen lafı duymak istemiyordu. Ama Nisan başından itibaren zorlanarak işkenceye tabi tutulacak, kafalarına dayanmış namluların soğuk demirleri altında yurtlarından göçmek zorunda bırakılan on binlerce Boşnak Hırvatistan sınırına yığıldığında ve Avrupa devletleri bu durumu görmezliğe geldiğinde bu zoraki sürgünün bir an önce uluslararası platforma taşınması şart oldu. Stefan projesini bir kez daha götürdü gazete yönetimine. Ne yazık ki dünyanın dikkatini ancak televizyon yoluyla çekebiliyoruz, dedi. Bu konuda çarpıcı bir şeyler yapmazsak ne sınırlarımızı zorlayan on binlerce insanı ne de insanların işkence görmüş olduklarını gündeme getiremeyeceğiz. Kimsenin umurunda değil Müslümanlara Karadağ için etnik temizlik uyguladığı. Doğrusunu istersen benim umurumda da değil ama bu konuda illa bir şeyler yapmak istiyorsan dene bakalım, dedi Boris. Stefan, Karadžić Nisan ayında Bosna'da kendi Sırp Cumhuriyeti'ni ilan ettiğinden beri kaç kişinin öldürüldüğünü veya yerinden edildiğini biliyor musun Boris, diye sordu. 300 bin civarında. Bu rakam Nisan için geçerliydi. Şimdi Haziran sonundayız ve bu sayı tam 1 milyon 100 bine ulaşmış durumda. Vay canına, dedi Boris. Vicdanında ufak bir kıpırdanma oldu mu Boris? Ne dersen de, bu konuda senin kadar duyarlı olamam. Boşnaklar söz konusu olduğunda senin vücudunda vicdanının dışında başka kıpırdanmaların da olduğunu biliyorum arkadaşım, dedi Boris. İşi sulandırıp kafamın tasını attırma. Projeni onayladım. Daha ne istiyorsun? Benim vicdanımla uğraşacağına git işini yap. Stefan hemen çıktı. Boris bir yerde haklıydı. Bir sürü işi onu bekliyordu. Öncelikle kendine Bosna'daki Sırp devletine kolayca girip çıkışını sağlayacak bir Sırp kimliği edinmeliydi. Sonra da kurbanların doldurdukları kampların bir listesini. Kamplarda iki grup insan vardı. Birinci grubu Saraybosna'dan ve diğer büyük şehirlerden kaçan ya da göçe zorlananlar teşkil ediyordu. Bir de büyük kentlerin dışında kalan köylerden, kasabalardan gelenler vardı. Müslüman Boşnakları taşradan sürmek, büyük kentleri boşaltmaktan çok daha kolay olmuştu. Birçok kasaba ve köyü bir gecede 20 veya 24 saat içinde halledivermişti Sırplar. Kendi terimleriyle temizlemişlerdi. Yaz başlarında ilk önce Bosna'nın kuzeyinde ve doğusunda yoğunlaştırmışlardı katliamlarını. Bu bölgelerdeki kentleri ve köyleri tamamen temizlemek hiç de zor olmamıştı. Çoğu kez direnmemişti bile insanlar. Örneğin Bihaç'ın güneyindeki o şarak 24 saat içinde düşmüştü. Halkın elinde silahları yoktu. Seslerini dünyaya taşıyacak medya imkanları yoktu. Sırp militanları ilçeyi kuşatmış, bütün insanları sokağa dökmüştü. Kadınlar ve çocukların üstündeki tüm ziynet eşyaları çekilip alındıktan ve her biri teker teker esaslı bir dayaktan geçirildikten sonra Bihaç'a doğru kaçmalarına izin verilmişti. Geriye bakma cesareti bulan kadınlar evlerinin yağma edilip sonra ateşe verildiğini görebiliyorlardı. Erkekleri çok daha korkunç şeyler bekliyordu. Bir Sırp askeri elinde bir listeyle gelmiş ve rastgele seçtiği birini listedeki insanları göstermesini emretmişti. İşaret edilen kişiler bir kamyona doldurulup götürülmüştü. Bunlar kasabanın belli başlı, hali vakti yerinde kişileriydi. Başlarına ne geldiğini hiç kimse bilmiyordu. Başlarına ne geldiği savaş sonrasında bile öğrenilemeyecekti. 6 Nisan'dan itibaren etnik temizlik Karas için şevk ve zevkle uyguladığı bir oyun haline dönüştürülmüştü. Müslüman boşnakların ileri gelenlerini, yani varlıklılıklarını, okumuşlarını, aydınlarını, sanatçılarını ve özellikle orduda görev yapmış olan asker kökenlilerini ayıklıyor, akıl almaz işkencelere tabi tuttuktan sonra birbirlerini öldürttürüyorlardı. Ölüm Müslüman boşnaklara kurtuluş gibi geliyordu ama ölümü kolaylaştırmıyordu Sırplar. Öldürmeden önce onlara karılarının, kızlarının, kız kardeşlerinin ve annelerinin nasıl ırzlarına geçtiklerini anlatıyorlar, kadınların nasıl kıvrandığını, yalvardığını tarif ediyorlar. Sonra daha da ileri boyutta bir manevi işkence tekniği uyguluyorlardı. Erkekleri soyuyor, silahlarının namlularını üstlerine doğrultuyor ve birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeye zorluyorlardı. Kabul etmeyenlerin kollarını, bacaklarını ve yumurtalıklarını kesiyor ya da birbirlerine kestiriyorlardı. Ayakta duracak gücü kalanlar kendilerine çevrili namluların gölgesinde mezarları kazıyor ve son gövdeyi çukura bıraktıklarında kafalarına kurşunu yiyerek en son cesedi de kendilerinin oluşturacağının bilincinde arkadaşlarını teker teker mezarlarına sürüklüyor ve kurtuluşu, yani ölümü bekliyorlardı. Büyük şehirlerde katliam köylerdeki kadar kolay ve eğlenceli olmuyordu. Banja Luka ve Drina Vadisi'ndeki halkın çoğunluğu Müslümandı. 700 bin kişiyi bir gecede temizlemek kolay iş değildi ne de olsa. Ama çok genç ve güzel kadınlar, yakışıklı erkekler ve iştah kabartan gül yüzlü çocuklar vardı aralarında. Ve Sırp militanları dünyaya cinsel tecavüz için gönderilmiş şehvet makineleri gibi çalışıyorlardı. 7 yaşındaki çocuklardan 70 yaşındaki ihtiyar ve felçin ninelere kadar herkes alıyordu nasibini. Erkeklerin de kafalarına tabanca dayıyor, pantolonlarını aşağı indirip organlarını ağızlarını zorluyorlardı. Çoğu ölümü seçiyordu. Ölüm korkusuna yenilenler ölmediklerine pişman ediliyordu. Köy ve kasabalara bir gecede yarasalar gibi inen arkanın kaplanları kısa sürede buraları yerle bir ederken şehirler uzun ve ağır bir işkenceyle temizleniyorlardı. Kentlerde önce işlerinden atılmıştı Müslümanlar. Kendi iş yeri olanların iş yerleri bombalanmış, boşnaklar yollarda yürürken saldırıya uğramaya başlamışlardı. Priyedor yakınlarındaki Selinak'ta belediye başkanı bir bildiri yayınlayarak boşnakların uymak zorunda oldukları yasakları sıralamıştı. Araba kullanmaları yasaktı. Postane dışında herhangi bir yerden telefon etmeleri yasaktı. 3'ten fazla kişinin bir arada bulunması yasaktı. Şehir dışına çıkmaları yasaktı. Her şeylerini, taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarını, evlerini, arazilerini, arabalarını, evlerindeki ve iş yerlerindeki bütün eşyalarını, banka hesaplarını ve mücevherlerini kayıtsız şartsız Sırplara devrettikleri takdirde kentten ayrılmalarına izin veriliyordu. Bu şartları kabul edenler pencerelerinde beyaz bez bağlıyorlar, evlerinden alınarak devir teslim bürolarına götürülüyorlar ve orada her şeylerinden vazgeçtiklerine dair imza atıyorlardı. İş o kadar çığırından çıkmıştı ki çoğu kez devir teslim bürolarında soyulmak için rüşvet teklif etmek zorunda bırakılıyorlardı. Ve ezilmiş onurlarından başka hiçbir şeyi kalmamış bu insanlar ruhsuz ve bahtsız bedenlerini ülkenin hırvat idaresindeki bölgelerine sürüklüyorlardı. Sırp çetelerinin terör eylemlerindeki en eğlenceli oyuncakları genç ve güzel kadınlardı. Günde 30-40 erkeğin tecavüzüne uğrayan kızlar, kadınlar. Sırp askerleri onları ayırıp genelev kampları diyebileceğimiz yerlere kapatıyorlardı. Yani tecavüz ederek öldürme kamplarına. Birçok otel ve restoran Müslüman boşnak kadınların çile hücresine dönüştürülmüştü. Stefan, Hırvatistan'daki göçmen kamplarına kapağı atabilmiş insanlardan almıştı bu bilgileri. Sonra Trensievka örgütüne başvurmuştu. Bu örgüt, tecavüze uğrayan kadınların ve çocukların üzerine yoğunlaşmış, cinsel vahşet eylemleriyle ilgilenen bir örgüttü. Stefan bu örgüt sayesinde birkaç kadınla görüşme olanağı bulmuştu. Kadınlar anlattıklarına göre götürüldükleri yerleri tanımasınlar diye gözleri birer bantla kapatılıyor, hapsedildikleri odalara girdikten sonra bantları çözülüyordu. Odalarda genellikle tek bir somyanın ve çıplak bir ampulün dışında hiçbir eşya bulunmuyordu. Hep hazır olmaları için üstlendikleri giysiler de alınıyor ve art arda odaya gelen Sırpların tecavüzüne uğradıktan sonra önlerinde bir tabak yemek atılıyordu. Aylar boyunca kendilerine tecavüz eden Sırpların dışında kimseyi görmeyenler olmuştu. Kimileri kapatıldıkları odada başka kadınların içler parçalayan çığlıklarını duymuşlardı. Bazıları da Sırp milislere yemek pişirmek ve çıplak hizmet etmek zorunda bırakılmışlardı. Karşı gelenlerin önce memeleri kesilmiş sonra öldürülmüşlerdi. İbret olsun diye diğerlerinin gözleri önünde. Stefan'ın konuştuğu kadınların çoğu psikolojik tedavi altındaydı. Kimi hiç susmadan konuşuyor, kimi hiç durmadan yıkanıyor, kimi de ne yemek yiyebiliyor, ne konuşabiliyor, ne de uyuyabiliyordu. Çocuklar da bu vahşetten nasiplerini almışlardı. Örgüde sığınmış bir papaz, 3 ve 4 yaşlarında iki çocuğun annelerinin gözü önünde çimento karıştırma makinesinin içine nasıl atıldığını anlatmıştı Stefan'a. Trnopolya kampında ise başka öyküler dinlemişti. Bu kamp evlerini Sırp ailelere bırakarak sürgüne zorlanan zavallı insanlarla doluydu. Hemen hemen herkes çok yaşlıydı. Gençler Bosna ordusuna katılarak savaşta ölmüşlerdi. Hiç değilse vatanları için çarpışırken birer kurşunla şehit düşmüşler, işkence görmeden, gözleri oyulmadan, dişleri sökülmeden birbirinden güzel ve genç cesetler olarak gömülmüşlerdi. Geride kalan yaşlılar sağ kalmanın dayanılmaz utancıyla ve hafızalarından asla silemeyecekleri korkunç anılarıyla yaşamaya mahkumdular. Bir yaşlı kadın başına geleni anlatırken titrek elleriyle sımsıkı kollarına yapışmıştı Stefan'ın, ondan güç almak ister gibi. Göğsüne bastırdığı 2 yaşındaki torununu zorla çekip almışlardı kollarından. Köprüden tek başına geçmesini söylemişlerdi. Çocuğun tek başına yürüyemeyecek kadar küçük olduğunu anlatmaya çalışmıştı ağlayarak. Bir asker çocuğu tuttu gibi nehre fırlatmıştı. Kadın çocuğun nehre uçuşunu görmüştü. Gözlerini yummuştu sımsıkı. O da kendini köprüden aşağı bırakmaya çalışmıştı. Onu tutmuşlardı. Bir daha denerse başka bebekleri de nehre atabileceklerini söylemişlerdi. Yaşlı kadın sözlerini bitirdiğinde fenalaşıp kendinden geçmişti. Kadının ellerini güçlükle sökebilmişti Stefan kollarından. Parmak izleri mor çürükler bırakmıştı kollarında. Ertesi gün sahte kimlik için fiyat getiren adama tamam demişti. Ne istiyorlarsa ver, bir an önce istiyorum kimliği. Stefan Stefanovic sahte kimliğinin çıkmasını beklerken Hırvatistan kapılarını yeni göçlere kapıyor, Kuzey Bosna'da dağlarda mahsur kalan 10 binlerce insan Sırpların eline düşüyor ve Bosna Cumhurbaşkanı İzetbegovic ile Saraybosna halkı Batı'nın onları kurtaracağı rüyasından şiddetli bir silkinmeyle yeni uyanıyorlardı. Batı'nın o insan hakları bayraktarı ve insan hakları baş savunucusu ülkelerin asla yardımlarına koşmayacağını anlamışlardı sonunda. Yardımlarına koşmayacaklardı. Çünkü öldürülen ve işkence gören insanlar başka bir dine mensup oldukları için Batı ülkelerinde yaşayan hakların çoğunluğu büyük bir ilgi duymuyorlardı Bosna'da olup bitenlere. Yardımlarına koşmayacaklardı. Çünkü o uygar ülke liderlerinin menfaatlerine odaklayacakları petrol de fışkırmıyordu bu başka dine mensup insanların topraklarında. Ve çünkü herhangi bir çatışmada kendi ordularından bir tek genç bile ölecek olsa demokrasi denen rejimin seçimlerde hesap soracağını ve onlara oy kaybettireceğini biliyordu liderler. Bu nedenle Batı ülkelerinin liderleri durmadan bir araya geliyor, bol bol ahkam kesiyor ve meseleye eğilmiş olmanın huzuru içinde ülkelerine geri dönüyorlardı. Boşnaklar cumhurbaşkanları ile birlikte sonunda uyanmışlardı. Tatlı rüya bitmişti. Ne Batı ülkeleri, ne insan hakları örgütleri, ne Birleşmiş Milletler vardı onları kurtaracak. Yalnızdılar. yapayalnızdılar. Yıllardan beri sinsi sinsi hazırlanan düşmanlarıyla baş başa bırakılmışlardı. Ve artık İzzet Begoviç'in tek bir seçeneği kalmıştı. Bosna'yı haritadan sildirmemek için ülke sınırları içinde mümkün olduğunca çok insan tutmak, Boşnakların ülkeden kaçışını önlemek. Jovan Pilaviç. Stefan Stefanovic aynanın önünde durdu ve inanamayarak baktı bir yerlerden tanır gibi olduğu aksine. Koyu renk saçları 3-4 ton açılmıştı. Yıllardır kanıksadığı bıyığı artık yoktu. Burnuyla dudaklarının arası 5 santim uzamış gibi geldi. Ve en tuhafı sanki 10 yaş gençleşmişti. Kendini tanıyabilmesi için gözlerine, burnuna ve çenesinin belirgen hattına dikkatle bakması gerekiyordu. Musluğun kenarında duran sıkılmış boya tüpü mü başarmıştı bu mucizeyi, yoksa lavaboya dökülmüş bıyık kırpıkları mı? Saçlarını alışkanlıkla her zamanki gibi ayırmadan arkaya taradı. Sonra kimliğine aracılık eden adamın sözlerini hatırladı. Ne olur ne olmaz bir tanıyanı çıkar başına iş açılırdı. Simasında gerekli değişimi yakalayabilmek için saçlarını önce ortadan ayırdı. Bu modeli Hitler'in saçlarına benzettiği için vazgeçti. Soldan ayırdı, öyle taradı. Saçlar sol yana yatmaya alışık olmadıkları için horoz kuyruğu gibi dikildiler. Bu kez sağdan ayırıp taramayı denedi. Yine olmadı. Jüreyle yapıştırmaya çalıştı. Kendini 30'lu yılların İtalyan zamparalarına benzettiği için ondan da vazgeçti. Kafasını yeni baştan ıslattı ve her zaman yaptığı gibi elleriyle arkaya doğru yönlendirdi saçlarını. Bir süre yüzünü inceledi aynada, sonra aceleyle giyindi. Koşar adımlarla indi merdivenleri, arabasına atladı ve Zagreb'in kuzey mahallelerinde hiç tanımadığı bir berberin dükkanına girdi. Koltuğa oturdu, başında dikilen adama "Kes!" dedi, "iki numara olsun." Şimdi aynada askere giden erler gibi diken diken saçları, alışık olmadığı bıyıksız yüzüyle tanımadığı genç bir adam vardı. "Doğrusu uzun saç daha yakışmıştı size," dedi berber. "Uzun sürecek bir yolculuğa çıkıyorum," dedi Stefan. "Böylesi daha pratik." "Döndüğünüzde uzamış olur, yine beklerim, güzel bir stil veririz." "İnşallah," dedi Stefan. Berber hayretle baktı yüzüne, ifadesi değişmişti. Nimete'den vazgeçmişti ama ondan kaptığı sözlerden vazgeçemiyordu bir türlü. Tıpkı onu düşünmekten vazgeçemediği gibi ve bu gidişin arkasında Boşnaklara yapılan soykırımını incelemek ve dünyaya duyurmak kadar onu yine görebilme ihtimalinin dayanılmaz çekiciliği vardı. Ne kadar inkar ederse etsin, Nimete yüreğinin bir köşesinde ince ve keskin bir hançer yarası gibi duruyordu. Acısı dinmiş ama izi kalmıştı ve Stefan o izi ölene kadar taşıyacağını biliyordu. Saç kesiminin ücretini ödedi kasaya. Bahşişi avucuna ayırıp berbere vermek üzere döndü. Adam almak istemedi, eliyle itti parayı. Sinirlendi Stefan. "Bir şey mi var?" diye sordu. "Yok bir şey," dedi berber. "Bahşişi inşallah dediğim için mi kabul etmiyorsunuz?" "Evet." "Neden?" Sesi sertti. Sinirleri gerilmiş, önünde duran önemli misyonu unutmuş, her türlü kavgaya girmeye hazır bir tavır içindeydi.